9. kaset 1. yüz sayfa 330. İsyancı alaylardan biri bir Bolşevik teğmenin kumandasında Perspektif Nevski'den gelerek Sadovaya Caddesi'nden Litayinki Caddesi'ne doğru yönelmişti. Bu son derece hatırı sayılır ve kenti teslim almaya yeterli bir güçtü. En azından kendisine eşdeğerde bir güce karşı koyabilirdi. Alayın başı Litayinki Caddesi'ne girdiğinde Znamenskaya alanının çevresinden ateş edilmeye başlandı. Arabasıyla şöyle yarım tur yapan alay kumandanı Teğmen, adamlarının dört bir yana kaçıştıklarını gördü. Birkaç dakika sonra otomobil halkın alaylı laf atmaları ortasında kala kalmış öylece duruyordu. Aslında kentin savunmasız olduğunu sonradan öğrenecektik. Bu alayın yarısı kadar bir güç bile kenti ele geçirebilirdi. Ama amaçları iyi saptanmamış, erekleri bir bir gösterilmemiş bir koca birlik nasıl darmadağın olabilir? Menşevik dostumuz Suhanov'un anlatımından daha güzel belgeleştirilemez doğrusu. Aslında Suhanov'un dediği gibi 10-12 kişilik bir silahlı topluluk tüm hükümet üyelerini tutuklayabilirdi. Toplantı salonuna doğru yönelmiştim. Suhanov, Torit Sarayı'ndaki Sovyet toplantı salonunu kastediyor. Koridorlar tamamen doluydu. Alana bakan pencerelerden gözün alabildiğince uzanan yığınsal bir kalabalık gördüm. Tepeden tırnağa silahlı adamlar açık pencerelere tırmanmaya çalışıyorlardı. Bir pankart ve bayrak ormanı kitlelerin üstünde yükseliyor, bu pankart ve bayraklarda Bolşevik sloganlar göze çarpıyordu. Sofada kendime zorlukla yol açabildim. Orası da hınca hınç doluydu çünkü. Birden biri kolumdan yakaladı. Leçaya Emelyanova'ydı bu. Eski bir sosyalist, devrimci dost. Kısa bir süre önce cezaevinden çıkmış, İzvestiya Yazı Kurulu'nda çalışıyordu. Karşımda bal mumu sarısı rengiyle ve besbelli bir titreme içinde duruyordu. Çabuk ol diyordu bana, çabuk. Çernov'u tutukladılar. Kronstadt denizcileri. Burada, avluda. Çabuk, çabuk öldürecekler onu. Kapılara doğru hızla yöneldim. Tam bu sırada Raskolnikov'u fark ettim. Benim notum. Yoldaşımız Raskolnikov, Kronstadt denizcilerinin önde gelen Bolşevik lideriydi ve o sıralarda Teğmen'di. Kendisiyle sonradan özellikle Siviyaz'da birlikte çalıştık. Raskolnikov kendisine Çariçe Katerina salonuna doğru yol açmaya çalışıyordu. Kolundan yakaladım ve derdimi anlattım kendisine. Suhanov'a sorasım geliyor. Niçin Çernov'u kurtarmak için öteki menşevik ve sosyalist devrimci dostlarının yanına koşmuyor da can simidi gibi yoldaşımız Raskolnikov'un koluna yapışıyor ha? Niçin? Ama Suhanov bunu bakın nasıl çekinmeden açık bir itirafla açıklıyor durumu. Eğer Kronstadt denizcilerini Raskolnikov da yatıştıramazsa kim yatıştırabilirdi? Ama avluya çıkmak kolay değildi. Hele kapı sundurmasının bulunduğu yer tam bir cendereydi. Raskolnikov rahatça izleyebiliyordu beni ama verdiği yanıtlar oldukça lastikliydi. Heyecan içindeydim. Soğukkanlılığımı gittikçe yitirmeye başlıyordum. Kapının büyük merdivenlerine henüz gelmiştik ki Troçki'nin kalabalığa dirsek vurarak hızla yanımızdan geçtiğini gördük. Olay şöyle gelişmişe benziyordu. Sovyet Merkez Yürütme Komitesi, Kronstadtlı deniz piyadelerinin sosyalist bakanları istediğini öğrendiğinde büro onlarla konuşmak üzere Çernov'u gönderdi. Yürütme kurulunda bulunan Çernov'un geçici hükümette tarım bakanı olduğunu anımsatmakta bir kez daha yarar umarım. Giriş koridorunun yüksek merdivenlerinde Çernov görüldüğünde Kronstadtlı denizciler daha da taşkınca davranmaya başladılar. Binlerce silahlı insandan birden bağırtı çağırtılar yükselmeye başladı. Üstünü başına arayın onun, silahı var mı yok mu anlaşılsın. Bu durumda konuşmak olanaksız dedi Çernov ve saraya geri dönmek için davrandı. O zaman kalabalık biraz yatışır gibi oldu. Çernov hükümet buhranı konusuna değinen küçük bir konuşma yaptı. Bu konuşmasında anayasacı Demokrat Parti'yi şiddetle eleştirdi. Hükümeti bırakıp gittikleri için, oysa anayasacı Demokrat Parti hükümetten ayrı değildi. Çernov böyle bir eleştiriyle kitleleri şaşırtabileceğini, yönlerini değiştirebileceğini sanıyor olmalı. Çernov'un konuşması Bolşevik içerikli aykırışlarla sık sık kesiliyordu. Konuşmanın bitiminde kalabalığın arasından kararlı bir sesin yükseldiği duyuldu. Sosyalist bakanlar hemen şimdi toprağın ulusun olduğu kararını alıp bu kararı açıklasınlar. Bunun üstüne sinirli bir gürültü ve kargaşalık patladı. Halk silahlarını sallayarak öne fırladı. Bir topluluk Çernov'u sarayın içine çekip korumak istedi ama güçlü kuvvetli eller uzanıp yakaladılar onu. Merdivenin dibinde Tarım Bakanı Sosyalist Çernov'u bir arabaya bindirdiler. Çernov'un rehine olarak tutulduğu bildirildi. Bir grup işçi olanları Merkez Yürütme Kurulu'na anlatmak için hızla saraya yöneldiler. Beyaz salonda yolları kesilince haykırışlarıyla tam bir panik yarattılar. Yoldaş Çernov halk tarafından tutuklandı. Çeitze sükuneti zar zor sağlayabildikten sonra Kamenev, Martov, Lunacharsky ve Troçki'den Çernov'un yardımına koşmalarını istedi. Diğerleri neredeydiler bilemiyorum ama Troçki tam zamanında yetişti. Raskolnikov'la ben merdivenlerin yüksekliğinde durduğumuzda Troçki bizden iki basamak aşağıda bir otomobilin üstüne çıkmıştı bile. Otomobilin çevresinde belli sayıda denizci, vahşi bir hayvana benzeyen yüzleriyle özellikle şiddetten yana bir görünüm içindeydiler. Çernov hemen hemen yarı baygın arka sırada kaykılıp kalmıştı. Tüm Kronstadt denizcileri Troçki'yi tanıyordu. Kendisine inanıyor, kesin bir güvence duyuyorlardı ona. Ne ki konuşmaya başladığında halk yine de yatışmadı. Eğer bu anda provokasyon amacıyla örneğin havaya ateş edilmiş olsaydı, korkunç bir kıyım gerçekleşirdi. Hepimiz Troçki dahil kıymık kıymık edilirdik. Troçki sinirden zangır zangır, kullanacağı sözcükleri bulamıyor, vahşi haykırışlar içinde dinleyicilerin ancak ilk sıralarına sesini duyurabiliyordu. Ama ne diyordu Troçki? Ne zaman ki size devrim tehlikededir dediler, hepiniz buraya koşarak yetiştiniz, Kızıl Kronstadt denizcileri. Bir kez daha Kızıl Kronstadt deniz piyadeleri proletaryanın yanında olduklarını, devrimin onur ve şerefini kendilerinde yansıttıklarını göstermişlerdir. Tüm bu sözleri yine de düşmanca dinliyorlardı. Troçki, Çernov'un yanına sokulabilmek için her davrandığında otomobili bir cendere gibi kuşatan erler yeniden derin bir öfkeye kapılıyorlardı. Buraya işçi sınıfının burjuvaziyi iktidarda görmek istemediğini Sovyet'e göstermek ve istencinizi açığa vurmak için geldiniz. Öyleyse neden bu haklı, güzel nedeninizi bireyler üzerine yakışıksız sertlikler uygulayarak kirleteceksiniz? Bireyler dikkatinize değmez sizin. İçinizden hanginiz olursa olsun devrime bağlılığını göstermiş, tanıklamıştır bunu. İçinizden herhangi biriniz, kim olursa olsun devrim için ölmeye hazırdır. Biliyorum bunu. Ver elini bana yoldaş, ver elini kardeşim. Troçki özellikle şiddetli protestolarda bulunan bir denizciye elini uzatıyordu. Ama bu sonuncusu Troçki'nin davranışına yanıtta bulunmayı şiddetle yadsıdı. Ve tüfeğini tutmayan öteki elini ondan hızla çekip uzaklaştırdı. Bana öyle geldi ki Troçki'yi birçok kez dinlemiş olan bu Kronstadt denizcisinin gözünde şu anda Troçki bir haindir. Hiç kuşkusuz Troçki'nin önceki söylevlerini anımsıyor, şimdi ise bu durumu o söylevlerle bağdaştıramadığı için hiçbir şey anlamıyordu. Çernov'u bırakıp gitmek, iyi ama neden çağrıldı öyleyse? Burada bir saptamada bulunmak istiyorum. Bu Menşevik Suhanov'un devrim tarihimizde aslında önemli bir yeri vardır gözlemleriyle. Öyküsü de bir tuhaftır. Devrim için Bolşevik Merkez Komitesi nerede karar almıştır bilir misin? Suhanov'un evinde. Çünkü Suhanov'un karısı bir Bolşevikti. O gece Merkez Komitesi toplantısının sabaha dek süren çalışmasında Suhanov eve girememiş, geceyi bir arkadaşının yanında geçirmiştir. Yukarıdaki soruların içeriğine bakıldığında Menşevik Suhanov'un olayların ne kendiliğindenliğini ne de tabandan patlayışını doğru dürüst kavrayıp yorumlayamayışındaki beceriksizliği apaçık görürsün. Sanıyor ki Kronstadt denizcilerini Bolşevikler kışkırtarak buraya, Torit Sarayı'nın önüne çekip bakanları azgın kitlelerin önüne bir yem gibi atmışlardır. Düşüncelerinin ön yargılı ihaneti beyinlerinde kıvrım kıvrım artık. Olaya bakışlarında bile. Kendilerini kurtarana nasıl kuşkunun zehir dolu bakışlarıyla yaklaşıyorlar? Suhanov'un yukarıdaki satırlarından bunu anlamak olanaklı. Ne yapacaklarını bilemeyen Kronstadt denizcileri Çernov'u salıverdiler. Troçki kolundan tutup yakaladı onu ve Torit Sarayı'nın içine çekmek için alabildiğine ivedi davrandı. Yatağından taşan halkın büyük ırmağı dalga dalga tüm yüksek yerleri kaplamaya başlamıştı. Çığ gibi büyüye büyüye geliyordu kalabalıklar. Çernov'un kurtarılması olayında sonradan yine Okka'nın altına gidecek olan Bolşevik Parti'ydi. Doğrusu ya sonradan Troçki'nin dediği gibi Popülist Parti'nin liderini halkın elinden Bolşeviklerin kurtardığını söylemeleri pek ağırlarına gidiyordu. Tam bir ikiyüzlülükle Bolşeviklerin elinden Çernov'u kendilerinin kurtardığını, Bolşeviklerin artık yasal güçlere karşı cinayetler işlemeye başladıklarını söylemekten çekinmediler. İşte Menşevik Suhanov'un o güne dair bir başka tanıklığı. Saat 7 olmalıydı. Toplantıdan dönüyordum. Toplantıda yeni hiçbir şey yoktu. Birdenbire bir haber Sovyet'in salonunu ok gibi bir baştan öbür başa dolaştı. Putilov fabrikalarının delikanlıları gelmişti 30 bine aşkın bir kalabalıkla. Aşırı davranışlarıyla sarayın kapısını zorluyorlar, o anda salonda bulunmayan Çeretelli'yi arıyorlardı. Kendisini bulmak için her köşeyi hallaç pamuğu gibi attıkları söyleniyordu. Salon aşırı heyecan, karma karışıklık ve haykırışlarla dolmuştu. İşte tam bu sırada 40 kadar tepeden tırnağa silahlı işçi büyük bir gürültüyle salona daldılar. Delegeler, Sovyet delegeleri oturdukları sandalyelerden ayağa fırladılar. Kimileri yüklendikleri görevin önemine uygun bir cesaret ve soğukkanlılıkta görünmeyi beceremiyordu. İşçilerden biri kasketi, kemersiz mavi uzun iş gömleğiyle klasik bir halk devrimcisi elinde tüfeği kürsüye fırladı. Heyecan ve öfkeden titriyordu. Tüfeğini sallaya sallaya tiz bir sesle yakışıksız bir biçimde konuşuyordu. Yoldaşlar, daha ne kadar zaman biz işçiler bu iki yüzlüleri omuzlarımızda taşıyıp duracağız? Hepiniz burada burjuva toprak ağalarıyla pazarlık etmenin tartışması içindesiniz. İşçi sınıfına ihanet etmiş olmakla keyfiniz pek yerinde doğrusu. Öyleyse şunu kafanıza bir iyice sokun. İşçi sınıfı kendisine ihanet edilmesine izin vermeyecektir. Burada Putilov işçileri olarak şu anda 30 biniz. Son sözümüzü söylüyoruz işte. Tüm yönetim Sovyetlere. Silahımızı sımsıkı tutuyoruz elimizde. Bizim kellelerimizi sizin Kerenskilerinizle Çeretellileriniz ödemeyecek. Çeyitze burnunun ucunda namlu soğukkanlılığını yitirmedi yine de. Aç proleter ruhunu salona boşaltan bu baldırı çıplak devrimcinin histerisi karşısında Başkan Çeyitze kürsüden ağır ağır sarkıp eğilerek işçinin titreyen eline dünkü akşam gazetelerinde çıkan bir bildiriyi tutuşturdu. İşte yoldaş dedi, bunu alın ve okuyun rica ederim. Ne yapmanız gerektiğini orada göreceksiniz. Orada hepsi yazılı. Siz de, öteki Putilov işçisi yoldaşlarınız da. Okuyunuz lütfen ve bizim çalışmalarımızı aksatmayınız. Gerekli olan her şey yazılı orada. Bildiri sokağa çıkan herkesin devrim haini sayılmadan kendi yerine dönmesi gerektiğini açıklıyordu. Bu son derece gergin durumda Çeyitze ve Sovyet'e hakim Kliğin işçilere bula bula çıkarıp verebildikleri buydu işte. Birden eşekten düşmüşe dönen bu baldırı çıplak devrimci ne yapacağını bilemeyerek bildiriyi aldı. Sonra da kendisine çok laf ettirmeden kürsüden indi. Arkadaşları olan öteki yoldaşlar da salonu terk etme gerekliliğine inanmış bir biçimde salonu boşalttılar. Düzen yeniden sağlandı ve yangın söndürüldü. Ama ben bu devrimciyi bugün yine gördüm. Demokrasi liderlerine düşman olan yüzlerce kişiye başını ve tüfeğini sallaya sallaya bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. Karşısındakiler proletaryanın en yoğun kesimlerinden gelen ve istemleri, umutları, kinleri, dövüşme olanakları bulamadıkları için kendilerine ihanet edilmiş duygusuna dönüşen kişilerdi. Bizi böyle küçük küçük kurnazlıklarını birleştire birleştire yenilgiye uğrattılar. Olayın sonunun nasıl gerçekleştiğini en önemli tanıklardan birinin ağzından daha sonra dinleyip öğrenecektim. Troçki, Temmuz günlerinin başlangıcını noktalayan olayı şöyle özetledi. Göstericiler adına gönderilen heyetler geliyordu art arda. Sovyet Yürütme Komitesi'nden iktidarın ele alınmasını istiyorlardı. Çeidze, Çeretelli, Den, Gots, Tanrı Yontuları gibi oturuyorlardı yürütme komitesi sandalyelerinde. Delege topluluklarına karşı en küçük bir yanıtta bulunmuyorlardı. Anlamsız bakışlarla önlerine bakıyorlar ya da kendi aralarında tedirgin, gizli gizli göz kırpmalarla yetiniyorlardı. Bolşevikler söz alarak işçi ve er delegelerini desteklediklerini söylüyorlardı. Yürütme kurulu üyeleri ise suspustular. Peki ne bekliyorlardı? Saatler geçti böylece. Sarayın kubbesi askeri borazanların zafer sesiyle yankılandığında gece hayli ilerlemişti. Elektrik akımına çarpılmış gibi birden canlanıverdi yürütme kurulu üyeleri. Biri Volhynsky alayının yürütme kurulunun emrine girmek için cepheden geldiği haberini pek gösterişli bir biçimde bağırarak duyurdu. Böylece Petrograd'ın tüm ağırlığı olan garnizonların hiçbirinde demokrasiden yana güçlerin kendilerinden sayabilecekleri hiçbir ciddi güçleri bulunmadığı anlaşılıyordu. Cepheden silahlı bir birliğin gelmesini beklemek zorunda kalmışlardı. Durum birden değişti. Delegeler kovuldu. Bolşeviklere söz verilmedi. Kitlelerin kendilerinde uyandırdığı öç alma duygusunu demokrasinin liderleri bizden çıkartmaya karar vermişlerdi. Yürütme komitesi kürsüsünden devrime bağlı güçlerce silahlı ayaklanma girişimine kalkışan kişilerin ezilmekte olduklarına dair haberler duyuruluyordu. Sonuçta Bolşevik Parti'nin karşı devrimci bir kuruluş olduğu resmen açıklandı. Sonuçta partim karşı devrimci bir kuruluş olarak resmen açıklandı. İşte asıl varmak istedikleri buydu. Asıl amaçları tam 12'den vurmak istedikleri hedef de zaten buydu. Dördü akşamı dönmüştü Kronstadt denizcileri üstlerine. Beşinci günü tüm alanları, tüm kavşak noktalarını Volhynsky alayı ele geçirdi. Lenin'in Troçki'ye dediği gibi, hepimizi kurşundan geçirmek için arayıp da bulamadıkları zaman bu zamandı. 6 Temmuz günü Lenin, Zinoviev, Kamenev yoldaşlar için tutuklama emri çıkarıldı. Bu kişiler nerede bulunurlarsa hemen oracıkta tutuklanacaklardı. Adalet Bakanlığı bununla da yetinmeyip Lenin yoldaşın bir Alman casusu olduğu konusunda çarşaf çarşaf dokümanlar yayınlamaya başladı. Onu Almanların devrimi arkadan hançerlemek için kendi özel trenleriyle nasıl Finlandiya'ya geçirdikleri, vagonda yapılan pazarlıklar artık Sankt Petersburglu yalın vatandaşın okuduğu tek arkası yarındı. Sonradan öğrenecektim. Partiyi temelinden sarsan bu suçlamalar karşısında Merkez Komitesi Adalet Bakanlığı'nın çağrısına uyup Lenin yoldaşın teslim olup olmaması konusunu toplantısının tek gündemi olarak tartışmış. Durum gerçekten de son derece önemliydi. Yalın vatandaşın karşısına geçen şarlatanlar, eğer Lenin bir Alman casusu değilse tarafsız bir yargıçlar kurulunun karşısında yargılanmak üzere göğsünü gere gere Adalet Bakanlığı'na teslim olsun diyorlardı. Teslim olmaması kendisine yöneltilen suçlamanın gerçekliğini kanıtlar. Merkez Komitesi toplantısında Stalin yoldaşın kesin karşı çıkışı ve nedenlerini açıklayışıyla Lenin'in ve partinin yeniden gizlenmesine, yasa dışı yaşamını sürdürmesine karar verilmişti. Stalin yoldaşın, Lenin yoldaşı ele geçirdiklerinde mahkeme bile kurmaya gerek kalmadan hemen oracıkta bir manga Volhynsky alayı eri karşısında kurşuna dizdirteceklerdir saptaması gerçekçi bir saptamaydı. Karşı devrimci kuruluş olarak nitelendirilen parti üyelerine karşı başlatılan korkunç iz sürmenin amansızlığı bu yargının ne kadar doğru olduğunu belirlemeye yetiyordu. 6. günü Moskova 1. Mitralyöz alayı da St. Petersburg'a getiriliyordu. Sovyet yöneticileri, ortaklar hükümetinin sosyalist bakanları Moskova 1. Mitralyöz alayına son derece tehlikeli bir girişim için emir verdiler. Moskova'dan gelen alay bir gece baskınıyla St. Petersburg 1. Mitralyöz erlerini tümüyle ele geçirdi. Hepsi silahlarından arındırıldılar ve bilemediğimiz yerlere sürüldüler. Bir iki gün önce dev kitleler karşısında kaçacak delik arayanlar şimdi gerine gerine kitlelerin üstüne gidiyorlardı artık. Ellerine kendilerine bağlı silahlı güçleri geçirmişlerdi çünkü. Aynı gün, yani 6. günü Moskova mitralyöz alayının bir gece baskınıyla Bolşevik bir alayı ele geçirdiğinin ertesi sabahı, Pravda'nın basıldığı matbaa paramparça edildi. Tüm makineleri sokağa taşınıp sokak ortasında parçalandı. Aynı gün öğleden sonra Bolşevik Parti Genel Merkezi basıldı. Merkez darmadağın edildi. Kapı, pencere, evrak ne varsa hepsi yerle bir edildi. Parti merkezinin bu görünümü gerçekten yürekler acısıydı. Ama asıl yürekler acısı durumun ne olduğunu anlamak için paramparça edilen Pravda'nın o günkü son sayısına bakmak gerekirdi. Pravda son sayısında büyük büyük puntolarla tüm gösterilerin Sovyetçe yasaklandığını yazıyor, kitleleri yatıştırmaya çalışıyordu. Sovyete bağlılığını belirtiyor, sorumsuzca davranışları acımasızca eleştiriyordu. Kitlelerin önüne geçen, onların taşkınlıklarını önlemeye çalışan partim, kitleleri kışkırtmakla suçlanıyordu. Çernov'u bile kitlelerin elinden kurtarmak için bize sığınanların bu amansız öfkelerini, Bolşevik Parti'yi kazımak konusunda kararlılıklarını bir bakıma anlamak olasıydı belki de. Ama biz tüm bunları yaşayarak öğrenecektik. Artık 6'sı akşamından itibaren dehşetli bir cadı kazanı kaynatılmaya başlandı. Evlerin kapısını kırıp içeriye dalıyorlar, içeridekileri sürüye sürüye dışarıya çıkarıyorlardı. Götürülenlerin nereye götürüldüğünü bilen yoktu. Kimsenin de arayıp sormaya cesareti. Kendilerini Viborg mahallesine atanlar bir bakıma canlarını kurtarabildiler. Ancak bir süre sonra aynı işlemler Viborg yerleşme bölgesinde uygulamaya kondu. Tüm Viborgluların evleri hallaç pamuğu gibi atılıyor, Bolşeviklerle ilişkiyi gösteren en küçük bir ipucu ele geçirilirse o ev halkının tümünün başına gelmedik kalmıyordu. İşin içine gerici ırkçı Kara Yüzler örgütünün karışmış olması durumu daha da ağırlaştırıyordu. Daha önceden belirledikleri militan yoldaşları bu adamlar sorgusuz sualsiz bir karanlık köşenin kuytusunda hemen oracıkta kurşuna dizi veriyorlardı. Hırsızlık diz boyuydu. Üstleri başları arananların üstünde çıkan paralar, bunlar Almanların size gönderdiği casusluk paraları değil mi diye erlerce toplanmaya başlanmıştı. İş bununla da kalmıyor, alın teriyle biriktirip kendine herhangi bir şey alabilmiş bir proleter kadın ya da kızın göz bebeği gibi sakındığı eşyası hoyratça elinden alınıp götürülüyordu. Can ve mal yağmasının ardı arkası kesileceğe benzemiyordu. Fiklerdeki görevlilere sıranın geldiğini anladığımızda hemen bir iş bölümüyle kimlerin teslim olması gerektiğini saptadık. Yoldaş Boris Vasili tüm fiklerle fik 1 arasında son derece önemli bir halkayı ve ilişkiyi oluşturduğundan bu işi benim üstlenerek onun yerine benim teslim olmam gerektiği konusunda karar alındı. Jandarmaların ve Volhynsky alayı erlerinin zırhlı arabası fabrikanın kapısı önünde durduğunda yoldaşlarla göz göze geldim. Gözlerindeki gülümsemedeki güveni ama onunla birlikte o kaygıyı da unutamıyorum. Boris Vasili hiçbir şey yokmuş gibi arkadaşlarıyla birlikte fabrikanın çıkış kapısı önünde konuşuyordu. Yanlarından geçerken başıyla selamlamaktan çekinmedi. O zaman işte yüreğim ağzıma geldi. Ya onu da alırlarsa? O zaman bu davranışımızın ne anlamı olurdu ki? Bir bakıma Vasili yoldaşa öfkelendim bile diyebilirim. Manga çavuşuna baktım, bereket versin ki görmemişti. O gün anılarımda her zaman yaşadığım bir gündür. Viborg mahallesinin uzak köşelerinden zaman zaman ateş sesleri geliyordu. Süngü takmış erlerin bir köşeyi hızla dönerek koştuklarını görüyordum. Arabanın içinde St. Petersburg'un geniş alanlarından geçerken silahlarını doğrultmuş erlerin ortasında, elleri başlarının üstünde, dizi dizi işçilerin götürüldüklerini görüyordum. Alan alan dizi dizi götürüyorlardı bizi. Bir aralık gözlerim hafifçe karardı ve sanırım yaşamımda ilk baygınlığı burada geçirdim. Ama çok kısa sürdü bu. Hemen kendime geldim. Kuşkusuz birkaç günün uykusuzluğu, tedirginliği, sevinci, kaygısı art arda geldiğinden, belki de bundan, belki de kaç gündür yemeği içmeyi bile unutuşumuzdandı geçirdiğim hafif baygınlık. Erlere baktığımda baygınlığımı fark edemediklerini gördüm ve doğrusu buna sevindim. Hemen aklıma bana yöneltilecek sorulara karşın vereceğim yanıtların neler olabileceğini anımsamak geldi. Yoldaşlarla birlikte bunları bir bir gözden geçirmiştik. Benim gösterilere katılmamam özellikle önem taşıyordu. Böylece kendimi gerçekten savunabilecektim. Gerçekten de birçok şeyi bilmiyordum. Ayrıca onlar FİK görevlilerini hemencecik öldürmeyecek kadar önemsiyorlardı. Sorgularının öğrenmek isteyecekleri her şeyi elde edinceye dek uzaması durumunda bunu değerlendirip bu süre içinde kazanacağımız zamanı kullanma olanağını bulabilecektik. Tüm başarımız bu düşünceyi uygulamadaki kararlılığımıza gelip dayanıyordu. Petropavlovskaya Kalesi'ne getirilirken nedenini kestiremediğim bir biçimde gözlerim yeniden karardı. Trinite Köprüsü'nde coşkuyla koşan kalabalıklar gördüm. Ben de içlerindeymişim gibiydi. Katyuşa ile el ele tutuşmuş, kitlelerle birlikte bir şeyleri kutlamaya koşuyorduk. Kalenin kapısına yakın denetim için durdurulduğumuzda başımı çevirdim. Yeniden köprüye baktım. Neva köprünün altında pis bir beton gibiydi. Kalabalıklar kalmamıştı. Katyuşa yalnızdı, yapayalnızdı. Ne ben vardım yanında, ne de omuz omuza az önceki kalabalıklar. Katyuşa köprünün üstünde koşuyordu. Sanki büyük bir rüzgar varmış gibi. Saçları dağılmıştı. Oysa 8 Temmuz günü çok iyi anımsıyorum. Boğucu bir sıcak vardı. Her şey eriyip buharlaşırmış gibi. Arabamızın geçmesine izin verildiğinde kulaklarımda birden kendi adım yankılandı. Georgi Vasilievich, öylesine donuk bir ünleyişti ki bu, adımı söyleyenin yanımdaki jandarma mı yoksa Katyuşa mı olduğunu anlamak için başımı son kez çevirip Trinite Köprüsü'ne baktım. Trinite Köprüsü'nün üstünde yalnızca süngülerler dolaşıyordu, sıkıntılı sıkıntılı. Temmuz sıcağının boğuculuğunda titreşen buharcıklar gibi. 12. Georgi Vasilievich'in Petropavlovskaya Kalesi'ndeki günlüğünden bazı alıntılar. Okuyucu zaman zaman nokta nokta nokta gibi noktalı yerlere rastlayacaktır. Böyle işaretli yerleri ben Vasilievich'in günlüğünden almak istemediğim bölümleri belirlemek için kullandım. Vasilievich günlüğünü bana bırakıp bir süre görünmedi. Bu arada ben günlükteki bize yararlı bölümleri aktardım. Bu işi bitirdiğimde Vasilievich'le yeniden buluştuk. Hangi bölümleri alıp hangileri atladığımı Vasilievich görmedi. Okuyucunun canının sıkılmaması için çok kişisel sayılabilecek bölümlerle artık bugün pek geçerliği kalmamış, tartışılabilir bölümleri atlayışımda sanırım Georgi Vasilievich beni bağışlayacaktır. Daha önce politikadan hiçbir şey anlamayan kırsal kesimden gelmiş genç delikanlılar, devrimin kendilerine geriye dönüşü olmayan özgürlükler getirdiğine inanırlarken, şimdi sürgülenmiş kapıların, demir parmaklıklı pencerelerin ardında kendilerini derin bir şaşkınlık içinde tutsak olarak görüyorlardı. Troçki, Bolşevizmin yükselmesi. Petropavlovskaya Kalesi'nde tutuklandığımız zaman, yanılmıyorsam, Kerenski hükümet başkanı olmuş, ikinci ortaklar hükümeti yeniden kurulmuştu. Yanılmıyorsam diyorum çünkü burada gün ışığını göremediğim için ne zaman gecenin başladığını, ne zaman gündüze geçtiğimizi kestiremiyorum. Bu insana tuhaf bir duygu veriyor. Kaleye girerken dışarıda en son gördüğüm yer yeşillikler içindeki Kameno-Ostrovski bölgesiydi. Soylularla büyük burjuvalarımızın yazdıklarının, büyük konaklarının bulunduğu yer Petropavlovskaya Kalesi'nin tam karşısına düşüyordu. Kameno-Ostrovski yöresinin kuğular kadar güzel kızları gerine gerine Petropavlovskaya Kalesi'ne karşı uyandıkları bir zamanda bizi hücrelerimize indirmeye başlamışlardı bile. Kaledeki iner kalkar köprüyü geçtikten sonra alabildiğine çirkin, kırmızı tuğlalardan örülmüş kale kapısıyla karşı karşıya kalıyor insan. Bu kale kapısından sonra iki sıralı ağaçlıklı yoldan geçilince bir karakol binasına geliniyor. Sarı boyayla boyandığı için midir nedir? Önce burasının bir karakol binası olduğunu çıkarmakta güçlük çektim. Petropavlovskaya bizim devrim tarihimizin Bastili olduğu için tüm bu ayrıntıları yazmayı gerekli buluyorum. İşte sonuçta vardığımız yer burası. Devrimci güçlerin iki yüzlü küçük burjuva solcularımızca derlenip toplanıp getirilip bırakıldığı yer. Çar yönetiminin sorumlularından hiç kimse kalmamış içeride. İlk şaşkınlığım bunu öğrendiğimde oldu. Çar yönetiminin amansız St. Petersburg garnizon kumandanı Habolov bile Kazan'da şimdi. Kazakların yanında geçici hükümet orada yaşamının daha güvence altında olabileceğini düşünerek kendisine Nisan başlarında karısı çoluğu çocuğuyla birlikte Kazan'a göndermiş. Tam bir emeklilik yaşamı sürüyormuş orada şimdi. Onların boşalttığı yerleri şimdi biz dolduruyoruz işte. İlk kez yaşamımda tutukluluğu yaşıyorum. Kaygılardan, türlü politik varsayımların kafamda dönüp durmasından yorgun düştüğüm zamanlar. İşte o zaman kendimle baş başa kalıyorum ve dehşetle görüyorum ki kendi kendimle baş başa kalışımın bana hiç yararı yok. Günlük tutmayı işte o zaman aklıma getirdim. Buna bir neden de Petropavlovskaya'daki yaşamımızın nasıl noktalanacağını bizden sonrakilere aktarabilmek düşüncesi. Kalenin en alt hücresinde kalıyorum. Karşımda geniş ama alabildiğine basık demir parmaklıklı hücreler var. İki tanesi yan yana tüm alt katı aşağı yukarı kaplıyor. Bulunduğum hücrenin kemerli kavisi karşımdaki hücrelerin tümünü ayağa kalktığımda görme olanağını vermiyor bana. Ben de zaman zaman sanki bir şey görecekmişim gibi eğilip bakıyorum mağara boşluğundaki hücrelere ve gün ışığını görememek insanı bunaltıyor. Merdiven başındaki sütuna asılı bir lamba gecemi de zifiri karanlık gündüzümü de aydınlatıyor. Bana bakan, daha doğrusu alt katın bakımından sorumlu gardiyan, yaşlı, hafifçe kambur biri, adı Zahar. Sanki Rusya'mızda hiçbir şeyler olmamış gibi vurdum duymaz bir aldırmazlığın içinde sabahleyin geliyor, ben var mıyım yok muyum hiç aldırmadan elinde uzun süpürgesi, faraşı, kovası temizliğe koyuluyor. Şaşkın şaşkın izliyorum kendisini. Kendisiyle konuşma gereksinimimin dehşetli bir kurnazlıkla farkında. O nedenle aldırmazlığını, kendi kendisine kapanıklığını daha da bir yoğunlaştırıyor. Özellikle temizlik yaparken kendisine sorduğum soruları kesin olarak yanıtlamıyor. Sanki işine olan bağlılığını kanıtlamak istermiş gibi. Yalnız yemem için getirdiklerini masaya koyarken, işte o zaman kendisiyle birkaç laf edebiliyoruz. Kendisine muhtaçlığımı tıpkı bir şarap gibi yudumluyordu bu herif. Ağır ağır hiç acele etmeden yudumluyor kendisine muhtaçlığımı. Bu yaşlı adam yaşamının hiçbir döneminde, hiçbir zaman bunca bir insana gerekli olmadı. Bir insana, tek başına bir hücreye kapalı, gecesi gündüzü belli olmayan bir mahkuma nasıl gerekli olduğunu biliyor o ve de bunun keyfini sürüyor. Zahar karısına bile bu kadar gerekli olmamıştır. Domuz herifin aslında beni yapayalnız bırakıp yukarıya çıktığında öteki insanlardan hiç mi hiçbir ayrıcalığı yok. Kimse başını kaldırıp da bakmaz bile bu iki büklüm görünümlü yaşlı adama. İşte bunun öcünü çıkarıyor sanki benden ya da bana öyle geliyor. Konuşmak için bahaneler yaratıyorum. Zahar diyorum sesimin en kibar tonuyla. Hep önceden beri gardiyan mıydın? Hayır diyor Zahar donuk bir sesle. Önceleri 15 yıl öncesi efendim Oblomov'a hizmet ederdim. Sonra burada iş buldum. Burası mı iyi yoksa efendin mi daha iyiydi Zahar? Burası, bu işten ayrıldığımda beni emekli etmiş olacaklar. Efendim Oblomov ise bunu anlamazdı, böyle şeyleri bilmezdi. Ne demek yani derdi, ne demek uşağın emekli olması, benim emekliliğim mi var Zahar? Hasta olur yatarsan ölünceye dek bu konakta sana bakacak olanlar daima bulunacaktır. Sana söz veriyorum Zahar, öldüğünde dinsel törenin için hiçbir masraftan kaçınmayacağım. Tüm bunlardan sonra geleceğin konusunda ne diye kaygılar duyuyorsun Zahar? Birden anlıyorum ki Zahar yetiştirildiği uşaklık terbiyesi, eğitimi içinde sürekli efendisi Oblomov'u düşünmektedir. Konuyu açmak, onunla konuşabilmenin ortak yanlarını çoğaltabilmek için soruyorum heyecanla. Ama sen burayı yerledin yine de öyle mi Zahar? Ama niye? Efendini anlatsana bana Zahar. Birden domuz gibi susuyor, işini sürdürüyor. Karşısında benim de donuklaşacağım bir sırada. Efendim iyi insandı diyor birden, hiç beklemediğim bir biçimde. Efendim iyi insandı, buradakiler de iyi, benim için değişen pek bir şey yok. Çok kurnaz bir politikacısın sen Zahar diyorum. Dışarıya çıktığımda seni karşı devrimci diye yakalatmamam için söylüyorsun bunu. Bu son tümceyi bunun için söyledin değil mi? Seni gidi seni. ve onun ağırbaşlı susukluğu karşısında kendi sululuğumla baş başa kalıyorum. Ah Domuz herif diyorum kendi kendime. Nasıl da insanı kendinde utandıracak yerlerde susmayı öğrenmiş. Kim bilir kimler gelip geçti bu yaşlı domuzun elinden. Benim toyluğumla alay ediyor. Beni kendi kendimde pişman ediyor. Ama yine de kendimi tutamayıp öfkeyle sataşmamı sürdürdüm. Biliyor musun Zahar, bugünkü hani bizi tutuklatan bu Kerenski hükümeti var ya, o bile bir bilse senin çağrıcı olduğunu, yaşlılığına bakmadan, şurada emekliliğine 2 yıl kalmış demeden, seni de benim şu kaldığım tutuklu hücrelerden birinin yanına hemen tıkıverir. Ah ah, doğrusu pek eğlenceli olur benim için Zahar. Sanki derin derin düşünüyormuş da beni duymamış gibi davranmadaki kurnazlığını biliyorum. Suskunluğu kendini bana pahalıya satmak isteyişinden. Kim bilir belki de ben böyle bir kuşkuya kapılıyorum. Bir ayağı çukurda bu yaşlı adam, Hades'in karanlıklarında benim için sanki güneşli dünyadan gelen, ölümsüz güzellikteki bir insan, yeryüzünün kıvancı, güneşi sanki. Kendimi onun susukluğu içinde unuttuğum bir sırada Zahar, ''Dülgerler bekleniyor mahkum.'' dedi. Önce anlayamadım. ''Dülgerler mi? Ne dülgerleri Zahar?'' ''Dar ağacı için mahkum. Bugün yarın bekleniyor. Bolşeviklerin en ünlülerinden biriymiş mahkum. Kuşkusuz tanırsın görsen. Adını biliyor musun Zahar?'' ''Adını bilmiyorum mahkum. Ama sen görsen tanırsın. Bana gösterdiler. Sizin partinin en gözde olanlarındanmış.'' İşe ondan başlamak istendiği söylendi bana mahkum. Sorgusu dün bitmiş. Önce onun işini tamamlamak istiyorlarmış söylentilere bakılırsa. En önce onu sorgulamaya almalarının nedeni de buymuş. İşini çabuk bitirmek için. Ama dülgerler daha gelmedi. Petropavlovskaya avlusuna sığabildiğince dar ağacı yapmak istiyorlar mahkum. Böylece işlerinin daha çabuk biteceğini düşünüyor olmalılar. Kuşkusuz her tutukluyu da asacak değiller. Suçlu olanlar asılacak mahkum. Almanlardan para aldıkları tanıklananlarla Alman casusu oldukları bilinenler. Dülgerlerin adı kale kumandanına bildirilmiş. Ha bugün ha yarın bekleniyorlar. Söylentilere bakılırsa en azından 10 dar ağacı yapacaklarmış mahkum. En azından 10 dar ağacı belki de malzemeler bu geceden taşınmaya başlar. Zahar gitti. Yorgun argın, sanki ofluya pufluya merdivenleri bir bir çıkıp, kalın kapıyı benim mahzenimde yapayalnız bırakıp üstüme kapadı. Söylediklerinin bendeki etkisini anlamak için hiç de başını kaldırıp yüzüme bakamadı Zahar. Beni korkutmak için söyleyip söylemediğini bilmiyorum. Ama duyduğunu aktarışındaki yalınlık, öylesine tarafsız, öylesine umursamaz bir aldırmazlık içindeki, insan bu adamın neyi doğru, neyi yanlış aktardığını ya da kasıtlı davranıp davranmadığını bir türlü duru bir biçimde kavrayıp kendi kendine çözemiyor. Bu da insanı alabildiğine bunaltıyor. Duyduklarımdan çok bir de buna bunalıyorum. Bunalıyorum. Dün gece uyuyup uyuyamadığımı bile bilmiyorum. Gördüklerim düşümde yaşadıklarım mıydı, yoksa bir düş bunca açık seçikliğiyle insan bilincinde yansıma gücünü kendinde bulabilir mi? Sanırım tam daldığım sırada uyandım. Georgi Vasilievich'in günlüğünde rastladığım bu noktalamaların ne olduğunu daha sonra kendisine sordum. Yoldaş dedi, geceyi gündüze, gündüzü geceye kata kata yaşadığım için günlüğüme tarih düşememekten, tarih tarih bölememekten gelen bir zorunlulukla bu işaretlemeleri kullandım. Ama olayların kronolojik sırasını izleyenler bu noktalamaların tarihsel sıralarını da kolayca bulup çıkarabilirler. Ne yazık ki ben ölümme dek bunu fırsat bulup da gerçekleştiremedim. Zahar'ın Petropavlovskaya Kalesi'nin avlusuna dar ağaçlarını yapmak için dülgerlerin beklendiğini söylemesinden bir süre sonra nedenini kestiremediğim bir biçimde birden uykum geldi. Sanki denizin dibine doğru süzülüyormuşum gibi uykunun karanlıkları içine süzülüp giderken birden bir sesin ''Georgi, Georgi'' diye bağırmasıyla uyandım. Ses sanki karşı hücrelerden birinden geliyormuş gibiydi. Zar zor açabildiğim göz kapaklarımın arasından karşı hücreyi doldurmuş olan subayları gördüm. Ama bir türlü uyanıp iyice ayırt edemiyordum onları. Giysilerinin bugünkü üniformalara benzemeyişinden dekabristler. Dekabristler, aralıkçılar. devrimci soylular sınıfının temsilcilerine verilen ad. 1825 aralığında otokrasiye karşı bir başkaldırı örgütlemişler ancak çarcı güçlerce yenilgiye uğratılmışlardır. Olduklarını sezinledim. İçlerinden 5 kişiyi büyük bir özenle hazırlıyorlardı. Asılacak 5 subaydı bunlar. Bir bir kucaklaşıyorlardı. Biri birlerine sımsıcak sarılıyor, biri birilerini öpüyorlardı. Olayı iyice görebilmek için göz kapaklarımı açmaya çalışıyordum. Ama sanki biri gelip oturmuştu göz kapaklarımın üstüne ve ben onları ancak mahzenin fener ışığında göz kapaklarımın arasından şöyle böyle görebiliyordum. Bir süre sonraysa tümüyle göz kapaklarım kapandı ve ben uykunun karanlıklarına gömülüp gittim. Adımı ünleyen ikinci sesi bu kez daha net duydum. Sanırım göz kapaklarımı da iyice açabilmek olanağına kavuştum. Ya da nasıl söylemeliyim, nasıl yazmalıyım, sanki göz kapaklarım içeriye, kendi bilincime doğru hızla açıldı. Bu kez karşı hücrede genç bir delikanlı gördüm. Öylesine güzeldi ki karanlık dehliz sanki gün ışığına kavuşmuş gibiydi. Bulunduğu hücre ışık içindeydi. Kendisini özenle izlemeye başladım. Ne zaman getirildiğini düşünüyordum. Ama bir süre sonra birden kendisini tanıdım. Tanımamla birlikte adını bağırmamak için iki elimle ağzımı sıkıca bastırdım. Ve bu nedenle tüm diş etlerim kanadı. 22 yaşındaki bu güzel genç Sasha Ulyanov'du. Kendi kendime adını yineledim. Liderimiz Lenin'in ağabeyi Alexander İliç Ulyanov. Aile adıyla Sasha Ulyanov. Sasha Ulyanov'u kurşuna dizmeyip asmışlardı. Sanırım burada asmışlardı. Burada Petropavlovskaya Kalesi'nde. Bir süre sonra hücrenin kapısı açıldı. Ne ki ben hücrenin kapısını açanlarla kendisine yol gösterenleri görmedim. Ama görünmemelerine karşın varlıklarını duyarladım onların. Açılan hücre kapısından içeriye Maria Aleksandrovna girdi ve anne oğul birbirleriyle kucaklaştılar. Tıpkı görmediğim ama orada bulunduklarını bildiğim gardiyanlar gibi anne oğlum buluşmalarının da üçüncü gün olduğunu biliyordum. Ama ben Maria Aleksandrovna'yı ilk kez görüyordum. Herkes çekildi. İşte o zaman Sasha annesinin dizlerine başını koyup için için ağladı. Liderimiz Lenin'in annesi büyük oğlunun saçlarını okşuyordu alt dudağını ısıra ısıra. Sasha'nın annesine bunca benzediğini ilk kez görüyordum. Ne kadar zaman öyle kaldılar bilmiyorum. Bir süre sonra İliç Ulyanov başını kaldırıp annesine baktı ve tıpkı kulağımın dibinde söylüyormuş gibi güzel sesiyle annesine aynen şunları söyledi. Sizin için sadece ve sadece dert, üzüntü kaynağı oluşumdan acı çekiyorum anneciğim. Maria Aleksandrovna oğlunun başını yeniden dizlerinin üstüne yatırdı ve sanki gelip elinden almamaları için kollarıyla sımsıkı sardı. Bir süre sonra Sasha kardeşleri Anna'yı, Vladimir İliç'i, Dimitri ile en küçükleri Maria'yı sordu. Bir süre onlardan konuştular. Sasha kendine gelmiş gibiydi. Kardeşleriyle birlikte yeniden canlanmış, sanki onların kıvançlı çocuklukları içinde her şeyi unutup gitmişti. Ben ne konuştuklarını bir türlü doğru dürüst duyamıyordum. Ana oğul diz dize konuşurlarken birden kapının açıldığını gördüm. İçeriye kale kumandanıyla bazı yüksek rütbeli subaylar doluştular. Mahzene iniş merdivenlerinden hızlı hızlı inerek ve başlarını bir yere çarpmamak için sakınarak doğrudan Sasha ile annesinin bulunduğu hücreye yöneldiler. Sasha'nın ayağa kalktığını gördüm. Annesi subayların karşısında taburede geniş giysileri içinde bir melek gibi oturuyor, sakinliğini hiç bozmuyordu. Sasha sırtına ince bir tunik almış, uzun saçlarıyla öyle duruyor subayların karşısında. İşte o zaman daha özenle baktığımda bir elinin annesi Maria Aleksandrovna'nın avuçları içinde olduğunu görmekte zorluk çekmedim. Kale kumandanı Anna Aleksandrovna'nın çara yazdığı dilekçeyi elinde tutuyordu. Kale kumandanı ta beynimin kıvrımlarına dek yansıyan bir konuşmayı insanı çileden çıkaracak kadar ağzını büyük büyük aça aça gerçekleştiriyor. Sanki her şey bu büyük ağzın karşısında boyutlarını yitirip küçülüyor. Yalnız boyutlarını yitirmeyen Maria Aleksandrovna ve oğlu Alexander İliç Ulyanov idi. Maria Aleksandrovna, Oğlunuzun yaşamının bağışlanması için babamız Çar'a yaptığınız başvuru, Çar'ımızın yüce ve iyiliklerle dolu yüreğinde gerekli yansımayı yapmış bulunuyor. Bunu özellikle bilmenizi isterim. Bilmeniz gerekli ikinci bir şey daha var. Oğlunuz Alexander Ilich Ulyanov, bir dilekçeyle bugüne değin yaptıklarından pişmanlık duyduğunu, partisi Narodnaya Volya'dan ayrıldığını bildirir bir yazıyı ayrıca bize verir ya da böyle bir yazı oğlunuzun ağzından yazılıp imzasıyla bu dilekçeye eklenirse, size biz, bugüne değin hiç yalan söylememiş Çar'ın onurlu subayları olarak kesinlikle söz veriyoruz ki, oğlunuzun kesinleşmiş bulunan ölüm cezası infaz edilmeyerek yaşam boyu sürgüne çevrilecektir. Sasha'nın annesinin elini sımsıkı tuttuğunu görüyorum. Anne oğul birbirlerinin kenetlenmiş ellerinde düşünüyorlar sanki. Yürekleri avuçlarının içinde atıyor. Ve kale kumandanının söyledikleri de benim damarlarımda bir nabız gibi. Sanki ben karar verecekmişim gibi ter içinde kalıyorum. Alexander Ilich Ulyanov karşısında duran yüksek rütbeli subaylardan başını çevirip annesine doğru yöneliyor. Yaptığım bomba Çar'ı öldürmedi. Yaptığım bomba Çar'ı öldürme girişiminde bile kullanılmadı. Ama bir gerçek var. Çar'ın öldürülmesi için yaptım ben o bombayı. Yüzünü bana mı dönüyor Sasha, yoksa subaylara mı bilemiyorum. Ama tüm güzelliğiyle boydan boya yüzünü görüyorum. Onu şu tümceyi mırıldanırmış gibi söylerken. Şimdi kendisinden bağışlanmamı dilemek ikiyüzlülük olur. 9. kaset, 1. yüzün sonu.